Ile Ege'nin kıyı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 22, Ankara ve Konya 21, İzmir ve Denizli 25, Bursa 27, Antalya 26, Adana 30, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 24, Erzurum 17, Gaziantep ve Diyarbakır 25 derece.
79 liradan başlayan fiyatlarla yeni Aura Temizlik Grubu hava durumunu sundu. Aura, mutluluk
ellerinde. 4 mevsim sağlıklı tatilin adresi İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri yol durumunu sunar.
Marmaris Gökova yolunun 20 ila 21. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-15 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı, Düzce Kavşağı, Karayolları 4. bölge sınırı arasında çizgi çalışmaları sebebiyle şerit daraltılması yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4 mevsim sağlıklı tatilin adresi İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri yol durumunu sundu.
Sevdiğim bir şeye yakın olup da ona dokunamamak ne kadar zor bilir misin Necdet?
Vallahi pek bilmem Metin abi. Ben sevdim mi dokunurum.
Nasıl ya?
Avea'da kampanya var abi.
Avealılara BlackBerry artık dokunulmaz değil. Dokunmatik ekran ve klavyeyi buluşturan BlackBerry Torch 9800 akıllı telefon, farklı internet servis paketleriyle 79 liradan başlayan taksitlerle Avea'da. Ayrıntılı bilgi avea.com.tr'de.
Hiremco HD Turbo. Hem uydu hem HD uydu.
Evimin dijital kalbi.
Şimdi reklamlar.
Demek ki neymiş?
118-80-80-80 118-80-80-80-80-80-80
118-80'miş.
80-80.
Kahvaltının neşesi ok yay, sofranızın lezzeti ok yay. Hem sağlıklı hem de hesaplı, helvada ok yay, tahinde ok yay, doğal beslenmenin kaynağı ok yay.
4 mevsim tatilinin adresi İhlas Kuzuluk Termal Otel'de kampanya. 9 gece kal 7 gece öde, 5 gece kal 4 gece öde. Balayı tatilinde erken rezervasyonlarda grup rezervasyonlarında %20 indirim. Geç kalmayın. Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için hemen arayın. 0264 421 0020. İhlas Kuzuluk Termal Otel.
Türkiye Gazetesi'nden eşsiz iki armağan daha. Manevi zenginliğiniz büyüyor. İki gönül sultanı, iki ibretlik hayat, iki DVD ile evinizde. İbrahim Gülşen'i ve Molla Hüsev Hazretlerinin hayatlarını anlatan filmlerin DVD'leri. Onlar yolumuzu aydınlatan, insanlığa ışık olan gönül sultanları. Feyizli sohbetleriyle Tebriz'i, Diyarbakır'ı, Kahire'yi ve İstanbul'u aydınlatan bir gönül ehli. İbrahim Gülşeni Hazretleri ve İstanbul'u Türk yurdu yapan gönül erlerinden biri. Molla Hüsrev Hazretleri. Örnek insanların örnek hayatları. Sohbet kadar sıcak, hazine gibi değerli bilgiler. İbrahim Gülşeni ve Molla Hüsrev Hazretlerinin filmleri Türkiye Gazetesi ile evinize geliyor. İki DVD bir arada 30 kupona hediye.
Yüksek ses ve görüntü kalitesi için Hiremco Titanix HD ile iyi seyirler.
Evimin dijital kalbi.
Reklamları dinlediniz.
Armutlu Tatil Köyü'nden bayram kampanyası. Marmara'nın en güzel koyunda yeşil ve mavi ile iç içe
ailece 6 gece
600 lira.
Havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, şifalı kaplıca suyu, kür merkezi, luna park, animasyonlar ve daha neler neler. Hepsi İstanbul'a sadece bir saat uzaklıkta. Bayrama özel bu fırsatı kaçırmayın. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226 531 10.00.
İpek Yolu. Geldiniz sevgili TFM'de öğle sonrasında yine birlikteyiz. Hepimize güzel bir saat diliyoruz. Saat boyunca sizinle birlikte yine eskilerden konuşacağız, geçmişe gideceğiz. İçinde bulunduğumuz günden itibariyle yaptığımız hazırlıklar ya, acaba eskiden nasıl yapılırdı onları konuşacağız. Ana kumanda masamızda Erdem bizimle, ben Hülya, saat boyunca sizinle olacağım. Ben Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci, her perşembe olduğu gibi bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün paylaşacağımız içinde bulunduğumuz takvime, içinde bulunduğumuz günlere özel hazırlıklar. Kurban Bayramı'nı konuşacağız. Kurban Bayramı hazırlıklarını, öncesinde yapılanları, bayramlaşmanın adetini, hepsini konuşacağız. Bir kere Kurban Bayramı deyince kendi tarihinizden, kendi kişisel tarihinizden ne hatırlıyorsunuz?
Şimdi Kurban Bayramı biraz evvel de işaret ettiğiniz gibi hazırlıkları olan bir bayram. Yani ondan önceki Ramazan bayramı veya şeker bayramı gibi değil. Onun da hazırlıkları var ama bunun kendine mahsus hazırlıkları var. O da kurban kesilmesidir. Kurban daha önceden alınır ve hazırlanır. Çocukluğumda benim en çok hatırladığım bir kere kurban benim çocukluğumda belli bir zenginlik nisabına sahip olan ancak kesebilir kurbanı. Fakat benim çocukluğumda hatırladığım zengin fakir herkes kurban keserdi. Fakir nasıl keser? Yani para biriktirir, keser.
Mecbur olmadığı halde mecbur bunu yapması halde. Acaba
birkaç sebebi var. Birincisi sevap kazanmak endişesidir. Hı hı. Yani bir insan üzerine farz olmayan ibadeti yaptığı zaman da sevap alır. Yani yaptığı kurban boşa gitmez. Hı hı. İkincisi bu ona buna para dağıtmaya da benzemez. Ona buna para dağıtmak sadakadır ama evinde çoluk çocuğu muhtaçken dağıtmanın kıymeti yok. Ama bu kestiği kurban zaten evde yenecektir. Hı hı. Onu kavurma yapacaklar. Bütün kış boyu, sene boyu evde yenecek. Onun için çoluk çocuğunun nafakasını hayır yolunda harcamış olmuyor. Öyle de gözükmüyor. Hı hı. Bir de insanlar kurban kesip kesmemek bir sosyal statü, seviye veya mali seviyeyi gösterdiği için. Yani çoluk çocuğumuz biz kurban boynu kesmeyen büyük neredeniz demesinler diye keserlerdi. Hı hı. Peki nasıl keserlerdi? Benim çocukluğumda kurban et pahalıydı ama kurban hayvan pahalı değildi. Hayvan ucuzdu. Çok hayvanlar gelirdi şehirlere Anadolu'dan. Bunlar şehrin dışında kalırlar. Parti parti şehrin içine.
Bittikçe.
Bittikçe getirilirdi. Şehrin içine belli yerlerde satılırdı bunlar. O zaman koyun kesmek adeti fazlaydı. Sığır çok yaygın değildi. Gene bu benim çocukluk müşahedelerim. Sığır etini çok sevmezlerdi o zaman. Yağsız olduğu için böyle boğazına düşkün olanlar yavan bulurlardı. Hele koyun eti bir şekilde yeniyordu. Fakat sığır eti eğer kart ise affedersiniz o hiç yenmez. Hı-hı. Çok da gelir. Onun için kurbanda pek tercih edilmezdi. Bir de bizim cemiyetimiz çok fazla ortaklıkla başı hoş olmadığı için sığır da ancak ortaklıkla kesilen bir hayvan. Benim çocukluğumda aileler sığır keserlerdi. Yani bir ailede 5-6 kişi kesiyorsa sığır, hı-hı, keserlerdi.
Kendi çocuklarıyla birlikte, evet, bir baba gibi.
Ondan dolayı bunu bir de tabii sığır daha hassastı. 2 yaşında mutlaka olması lazım. Hı-hı. Yani bir ay aşağı olsa olmaz. Onun da dişlerini değiştirmesiyle bilmek anlaşılıyor. Ama davar yani koyun öyle değil. O bir yaşında olacak ama bir yaşından küçük 6 aylık hayvan eğer gelişmişse o da kurban edilebiliyor. Ondan dolayı koyun tercih ediliyor. Bir de koyunun her şeyi işe yarıyor. Yani post eskiden çok makbuldü. Hmm. Evlerde seccade, minder veya aksesuar olarak kullanılırdı. Onun için koyun çok kesilirdi. Çocuklukta hatırladığım bir şey de bu. Demek herkes kesiyordu.
Herkes kendi kestiği için galiba daha kolay.
Evet. Herkes kendi keserdi. Hatta koyunu da kendi keserdi. Hı hı. Hiç ummadığım kimseler mesela çok böyle
kerli ferli,
monden tipli kimseler. Bakardım ki kurban kesmeyi biliyor. Çocukken öğretmişler. Çünkü bizim eski cemiyette yani erkeklerin bilmesi gereken işlerden birisi de kurbanını kendi kesebilmekti. Onun için hiç ummadığınız kimseler çocuklarına bunu öğretmiştir. Kesmez ayrı mesele. Hı hı. Ama kesmeyi bilirdi. Bilmeyen çok az kimse vardı veya uğraşamayan kimseler de önceden kasabını hazırlardı. O da bir bayram hazırlığıdır. Yani bayram günü kasap aranmaz. Önceden kasap ayarlanır. Kasap hatta size randevu verir. Der ki önce filancaları kim keseceğim. Saatle. Sonra sizinkine geleceğim. Takriben bilirsiniz ne zaman kesileceğini falan. Bir hatıra da buydu. Tabii koyunun, kurbanın tabii çok kesecek yerler çoktu. Her evin bahçesi vardı. Hı. Bahçesi olmasa bile
şimdi
boş arsalar.
Bahçeniz olsa bile izin vermiyorlar.
Şimdi artık şehir içinde kesilmesi mümkün değil. Hijyen olarak da mümkün değil. Şehirler artık buna müsait değil. Ama benim çocukluğumda öyle değildi. Hı hı. Herkes bahçesinde keser. Bir de kurbanın tabii kurban adı üstünde. Kurban Arapça yakınlık demektir. İnsanlar kurban keserek Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Bu bütün cemiyetlerde var. Hatta primitif dinlerde bile, putperestlikte bile var. Semavi dinlerin hepsinde var. Yahudilikte var, Hristiyanlıkta var. Hepsinde hayvan var. Bazı Azteklerde falan insan kurbanı varmış Mısır'da falan. Hı hı. Eski Yahudiler mahsul bile kurban ederlermiş. Ekin bile kurban ederlermiş ama ekseri hayvan kesiliyor. Yani bu çok eski bir gelenek. Onun için hürmet gösteriliyordu kurbana. Öyle iç organlarının bile ben sokağa atıldığını hiç hatırlamam çocukken.
Hepsi mutlaka bir
yani çok çukur. Büyük bir ritüelmiş gibi böyle o. Bir çukur kazılır.
Önceden hazırlanıyor. Evet.
Çukur önceden kazılır. Oraya bu sakatat yani kullanılmayacak işkembe gibi yerler konulur. Vakı işkembe kullanılır da o zaman. Yani işkembeyi
kanı
varsa,
galiba daha çok.
Kanı ve yenmeyecek koyunun yediği yeri yenmez. Onlar oraya doldurulurdu. Bazı işte kanı ve çıkan bazı pislikler oraya doldurulur, örtülürdü. Sanki hiç orada kurban kesilmemiş gibi olurdu bahçeler. Buna dikkat ederlerdi. Öyle koku şu bu falan olmazdı. Yani insanlarda belli bir görgü, görenek vardı. Bir de hürmet vardı hayvana. Yani mesela şunu hatırlıyorum ben çocukken aynı yerde birkaç kurban kesilecekse kurbanları bir araya koymazlardı. Ya. Ona çok dikkat ederlerdi. Şimdi? Yani ben hatta şaşardım niye ayrı yerde diye birbirini görür ve korkarlar peki. Üzülürler diye hayvanları birbirini hele birbirinin önünde hiçbir hayvan kesilmezdi. Yani bir arada olan hayvanın bile bir tanesini alır götürürlerdi uzak bir yere onu birisi tutardı o öbür hayvan kesilirdi. Ben bu hassasiyeti de çocukluğumda gördüm. Şimdi mesela bazı vahşet manzaraları görüyorum. Dehşete düşüyorum. Böyle değil. Koyunun gözünü bağlarlardı. Hı hı. Mesela o benim çok dikkatimi çekerdi çocukken. Kesilmeye götürülürken de koyunun gözünü bağlarlardı. Çünkü hayvana eziyet etmek bizim ne örfümüzde ne dinimizde vardır. Hı. Hazreti Peygamber hayvan keserken de en iyi şekilde hayvana en az acı verecek şekilde yapın. Böyle olursa belki hayvan acı bile duymaz. Çünkü o, Allah onun kurban edilmesini emretmiştir. Acıları veren, onları hissettirmeyen de Allah'tır. Duyuyoruz eski menkıbelerde acı çektiği halde acıyı hissetmeyen kimseler var. Hı hı. Bunu fizik de izah ediyor. Yani konsantre oluyor ve o acıyı hissetmiyor. Mümkün. Allah da belki hayvana acıyı duyurmaz. Ama insanlara düşen kısmını tamamlamak lazım.
Tabii. Biz görevimizi yapacağız evet. Ki ondan sonrası tamamdır, gerçekleşsin. Lazım. Şimdi geçmişe döneceğiz biraz. Kurban Bayramı deyince tabii eski İstanbul'da tıpkı şimdi olduğu gibi yoğun bir hazırlıktan bahsediliyor. Şimdi ulaşım imkanları daha kolay. Bir yerden bir yere hayvanı nakletmek kolay. Bakın şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde Türkiye'deki sıkıntıdan dolayı yurt dışından gelen hayvanlar var. Onlar da yurt dışından geldiler ve kurban edilmeyi bekliyorlar. Ulaşım daha kolay. İnsanlar evlerinde belki kendileri besliyorlar vesaire vesaire. Bir sürü faktör var. Hepsini böyle bir bütün halinde konuşalım. Şimdi mesela kurban kesim yerlerinden geçerken çok da hoş olmayan kokular yükseliyor. Eskiden İstanbul'da da böyle hayvanların beklediği yerler ve bu tür kokular var mıydı?
Elbette İstanbul şimdiki gibi şehir değil. Bir kere otomobiller yok. Yollar bu kadar kalabalık değil. Nüfus bu kadar fazla değil. Düşünün İstanbul tarihte yani bundan 60 sene öncesine kadar olan tarihte 1 milyonu hiç aşmamış. Yani bu bütün civarlarıyla beraber 1 milyonu açmamış. Osmanlılar da umumiyetle 500, 600, 700 bin civarında olmuş. Muhacirlerle 1 milyonu aşmış. Hatta Cumhuriyet'ten sonra gene düşmüş. Menderes'ten sonra 1950'den sonra benim bildiğim 50 sayımında veya 55 sayımında 1 milyonu vurmuştur İstanbul.
Şimdi
İstanbul nüfusu 12-13 milyon.
17 milyon diyorlar
sayımda. Biraz abarttıklarını düşünüyorum. Çünkü mükerrer sayımlar olabilir ve sayılmayanlar da olabilir ama yani o kadar fazla olduğunu zannetmiyorum. Çünkü resmi açıklamalar 12-13 civarında. Hayır diyorlar, daha fazladır. Pek zannetmiyorum.
Evet, bizim olduğumuz yer çok kalabalık o zaman. Sanki 17 milyon aynı yerde yaşıyormuş şöyle, gibi hissediyorum.
Şöyle İstanbul üst üste olduğu için yani kalabalık hissettiriyor. Yani yolları müsait değil, tarihi bir şehir, coğrafyası dar, sıkışık, genişlemeye müsait değil. Mesela Ankara 20 milyonda olsa hissettirmez. Konya 20 milyon olsa hissettirmez.
Ama mesela, yayılabildiğin.
Ama mesela Bursa, İzmir, İstanbul gibi şehirler büyümeye müsait değildir. Coğrafyası sebebiyle. Onun için İstanbul'da biz hani diyorlar ya sıcaklık 20 derece ama siz bunu rutubetten dolayı 25 hissedeceksiniz veya daha düşük hissedeceksiniz diyor. Onun gibi İstanbul'da kalabalık hissediliyor.
Her şeyin katsayısı yüksek evet. İstanbul'da.
Eskiden de böyleydi tabii. Sur içi sıkış sıkıştı. Evler tıkış tıkış. İki katlı bile olsa dar sokaklar, dar mahalleler. Ama nüfus bu kadar fazla değildi. Şimdi İstanbul Sur içi konuşursak kurbanlar İstanbul dışına gelir. Rami gibi. Oralar Rami eskiden büyük çayırlıktı.
İstanbul dışıydı Rami.
Tabii ki. İstanbul'un dışıydı Rami. Atış poligonuydu.
Şimdi
nerede ki
yürüyerek gidiyoruz.
Kışla vardı orada. Hiç iskan yoktu Rami'de. Eyüp bir köydü. İstanbul'dan çıkıp Eyüp'e gitmek bir meseleydi. Yol yoktu çünkü. Karanlıkta falan gidemezdiniz. Yani Eyüp'e gitmek bayağı bir meseleydi eskiden. Onun için denizden giderlerdi Eyüp'e. Motorlar çalışırdı. Eskiden beri böyle. Bu 50'lere kadar böyledir. Yani 50'lerden sonra bu Menderes zamanındaki şehirleşme faaliyetlerinde o yollar açıldı. Edirne Kapı yolları, sahil yolları falan. Onlar 50'li yıllardan sonra açıldı. Ondan önce öyleydi. Şimdi böyle bir İstanbul. Koyunlar nereden geliyor? Tekirdağ, Kırklareli buralarda koyun çok. Fakat İstanbul'da esas koyun Romanya, Bulgaristan oradan geliyor. Dobruca, oralar çok mümbit yerler, çayırları, arazileri çok koyun besleniyor. İstanbul'un koyun ihtiyacı zaten oradan gelirdi. Gemilerle geliyor bunlar. Küçük hafif gemilerle, magnalarla geliyor. Limana yanaşıyor. Bunlar şehrin dışına bir yere yığılıyor. Tabii oralar çayır olduğu için kokmuş kokmamış çok anlaşılmaz. Şehir içine peyderpey pazar yerleri var. Pazar yerlerine koyunlar gelir. Bunlar eksildikçe her gün celebin hayvan satıcısının adamları giderler. Dışarıdan koyun getirirler. Hepsini birden İstanbul'un içine bir kere İstanbul almaz. Müsaade
İzin
edilmez. İzin vermezler. Yani kapılarda adamlar duruyor. İstanbul kale kapıları var. Kapıdan dışarı başka yerden giremezsiniz İstanbul'a.
Birkaç giriş noktası
Birkaç
var.
Giriş noktası. Sahilden yanaştığınız zaman zaten oradakiler ne getirdin derler. Gümrük memurları. Yani çok zordur şehre koyun sokmak. Hele ki bu koyun başka bir şey değil yani.
Cebinize sokamazsınız. Çıkartabileceğiniz bir
Karşı
şey.
Karşı taraflar zaten köy. Üsküdar bir kasaba. Kadıköy. Bunlar köy. Buralara zaten Anadolu'dan koyunlar gelir. Yakın yerlerden. Bunlar oralarda satılır.
Bu da yetişir mi aynı zamanda? Mesela koyun yetiştiren
insanlar
var mı?
İstanbul'da koyun yetiştirenler var. Yakın köylerinde koyun yetiştiriyor ama onlar satmazlar. Çünkü onlar ancak kendilerine ihtiyaçlarını karşılayacak kadardır. İstanbul çevresi çok fazla köy iskanının olduğu bir yer değil. Buralara sebze meyve ekmeleri, İstanbul'u beslemeleri vazifesi verilmiş tarihin belli devrelerinde. Yapmışlar da bunları. Sınırlı koyun et ihtiyacı da buradan karşılanabilir. Bir kıtlık olduğu zaman mesela hemen buradan hayvan getirilerek şehirde pahalılık önlenir. Ama Kurban Bayramı gibi çok kişinin kurban kestiği bir devrede o kadar hayvanı buraya sevk etmeleri mümkün değil. Yani en baba köyden 1000 taneden fazla koyun çıkmaz. O zaman bunun hepsini satacak hali yok. Hepsi şeye uygun olur olmaz ayrı mesele. Şehir dışı içeriden alınır bunlar kurban. Pazarlık yapılır burada. Ben o pazarlığı da çocukluğumda hatırlıyorum. Başka hiçbir şeyde görmediğim bir alışveriş. Yani hayvanı görmek, incelemek. Hatta onu da bilirdi eskiler. Hayvanın neresine bakılacağını, altına bakılmaz hayvanın. Böyle boynuna yakın sırtına bakılır. Etli mi değil mi diye. Hayvanı yürütürler, bakarlar. Kör mü? İşte onların da biliyorsunuz hayvanın kurban edilebilmesi bazı şartları var. O şartları
onun
da
sağlıklı olması lazım.
Onlara bakarlar. Hayvan tacirleri arasında sahtekar insanlar çıkar. Çünkü bu hayvan ticareti adam kandırmaya çok müsaittir. ticarettir. Gelip geçicisiniz. Siz bir daha bunu yapılamaz. Senede bir kere. Onun için çok dikkatli olmak gerekir. Fiyatı da pahalı söylerler. Herkes nasıl olsa kesecek diye. Ama her zaman bir ticaret pazarlık opsiyonu vardır. Onda da çok eski bir gelenektir. Akit yaparken el sıkışmak. Hı-hı. Hatta biat kelimesi akit yapmak demektir. Arapçası safkadır. Safka, o da el sıkışmak demektir.
El sıkışmak. El sıkışarak
başka yerde yapıyoruz. Yapılmaz ama hayvan alırken mutlaka bakarsınız. El sıkışarak hayvanı alırlar.
Bir de tartarak almıyoruz galiba değil
mi? Şimdi şöyle, hayvan tartarak alınmaz. Büyüklüğüne bakarak alınır. Benim çocukluğumda tartarak alma yoktu. O sonradan çıktı. Bazı hayvanına güvenen adamlar, benim hayvanlarım eşit değil, tartın alın yani ben sizi kandırmıyorum işte eti belli diyor. Fakat bu satın almaya manidir. Hayvan tartarak değil götürü olarak bütününe bakarak alınır. Onun çaresi şudur, hayvanı tartarsınız. Hı-hı. Belli bir fiyattan sonra o fiyat üzerinden yeniden pazarlık yaparsınız.
Yani kilosu şu paradan aldım demek uygun değil.
Tartaradan bakar, bunun fiyatı bu kadar, tamam bu fiyatı aldım da o zaman götürü olur ve işi kurtarır. Benim çocukluğumda böyle şey yoktu, bu sonradan çıktı. Bazı müesseseler falan. Hı-hı. Bir de burada hayvanın mülk olması çok mühimdir. Madem mevzu açıldı. Şimdi kurbanın sayı olması iki şart var. Birincisi hayvana ait şartlar. O da dediğim gibi işte bazı kusurları olmayacak, yaşı falan. İkincisi de hayvanın mutlaka mülkü olması lazım. Onun için alışveriş çok mühimdir. Yani adamın malı olmazsa o hayvan kestirdiği zaman kurbanı olmaz.
Yani mülk satan kişiye mi ait olması lazım?
Hayır. Kesenin olması lazım. Onun için akdin çok ciddi bir şekilde yapılması lazım.
Satın aldıktan sonra sizin mülkünüze geçmiş.
Sizin olmanız, en ufak bir şüphe olmaması lazım. Onun için eskiler çok dikkat ederlerdi. Şu el sıkmalar falan ondan kaynaklanıyor.
Yani kesin karşı taraf kesin, razı olacak.
Artık herkes de görüyor el sıkıştılar, tamam. El sıkıştılar derler hatta. El sıkıştılar demek aldı demektir.
Bu o böyle kabul görür.
Herkes bilir ki o hayvan onundur artık. Evet. O hayvanı başkası da kesse kurban yerine gelir. Yanlışlıkla yani işte kesse.
Yani sizin adınıza kesmiş gibi olur öyle mi?
Ben bir kurban alsam bilmeden birisi o kurbanı benim namıma kesse o kurban yerine geçer. Ama o kurban benim değilse, başkası kendi kurbanını benim namıma kesse o kurban olmaz. Evet. Onu bana hediye etmesi lazım.
Önce.
Sonra kesmesi lazım. Hı. Bu gibi şartlara da dikkat ederlerdi eskiler. Mühim bir şey bu çünkü. Nasıl ki evlilikte ben senden evlendim, ben sana vardım demek iki şahit önünde yetiyor ama ille bir imam getirirler, imama kıydırırlar. Yani her şey sağlama bağlansın gibi. Kurbanda da buna dikkat ederlerdi. İstanbul'u demek ki Anadolu ve Rumeli besliyor kurban bakımından. Bu kurbanlar pazar yerlerinde satılıyor ve mutlaka kurbandan birkaç gün önce alınıyor. Kurban bayramın kurban günlerinde de hayvan bulunur. Malum ilk üç gün kurban kesilebilir ama artık o güzel hayvanlar seçilir. O zaman kurban alanlar ya fukaradandır, fiyat düşsün de öyle alayım ben de bir hayvan keseyim demiştir. Veya hayvanı bir şekilde ölenlerdir.
Bir de o var, evet, kaza.
Aldığı hayvan kazaya uğrar, hastalanır, ölür, mümkün bu. O zaman bayram günü ya şey satan kaldı mı derler. Bu hani nöbetçi eczane gibi bayramın üçüncü gününe kadar bir yerlerde filanca yerde hala vardı. Sözünü bulup adamcağız da kalkar oraya ama eski İstanbul'da bu çok zor değil. Belki de zor, bilemem. Ama neticede bu işi ayarlar. Kurban bayramının tabii içtimai boyutu da var. Bu kesilen hayvanlar kavurma yapıp evde yenecek sene boyu. Et o zaman her zaman bulunmuyor. Çünkü şimdiki gibi buzdolapları yok. Gideyim kasaba et alayım yok. Kasap bir hayvanı keser. Önceden kasaba anlaşırsınız. Yazdırırsınız kendinizi. Ben et alacağım diye. İşte 5-10 kişi kasaba yazılınca kasap gider bir hayvan keser ve size etlerinizi dağıtır.
Yani gittim ben kasapta gördüm 1 kilo kıyma
kasap
aldım
yok. Yok kasap yok. Yani böyle şimdiki gibi buzdolabı olmayınca kasap olmaz. Hı. Kasap işte böyle olur. Veya seyyar kasaplar vardır. Hayvanı onu da herkes alıp da yemez. Sokaklarda gezer.
Yani eti, uzun bir süre gezmiş olabilir mi?
Olabilir, muhtemelen. Her şey mümkün. Ve iyi olmayabilir. Güvenmediğiniz
kısa bir ara verelim arkasından. Tabii hani kurban kesmek erkeğin görevi ağır bir iş. Bulmak, belki evde beslemek. Ama sonra kesildiği andan itibaren erkekler nasıl yapıyorlarsa bu işin tamamını kadınların üstüne atıyorlar. Biraz onu konuşalım bakalım eskiden de böyle miymiş? Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile Kurban Bayramı hazırlıklarını konuşuyoruz. Tabii kurban merkezli bir bayramdan bahsediyoruz. Hani bu bir Ramazan bayramı olsaydı şimdi çoktan tatlılara gelmiştik. Evet. Ama onu konuşamıyoruz
bile. Bu iş tatlı işi değil. Şimdi her bayramın bir hususiyeti var. Ramazan bayramının şeker bayramı denmesinin sebebi de odur. Orada tatlı yemek sünnettir. Hatta erkekler camiye gitmeden önce tatlı yerler. Oruç açarlar yani. O gün oruç tutmadıklarını gösterirler. O ayrıdır. Hep orada tatlılar, kurban bayramında tatlı olmaz diye bir şey yok ama mesela evlere gittiğiniz zaman et kavurması ikram ederler. Adettir. Her evde.
Onun için belki daha erken kesilmesi de anlamlı. Yani üçüncü güne bırakırsanız kesmeyi.
Yok, zaten kurbanı dinen erken kesmek eftaldir. Zaten dinde bir kaide vardır. Hayırlı işleri erken yapmak eftaldir. Namazı erken kılmak. Sabah erken kalkmak, iyiliği erken yapmak, sonra vermemek. Mesela birine sadaka ver, önce vermek. Ya bunların hepsi öncelik eftaldir.
Ya da maaş vereceksiniz çalışanınıza zamanında.
Zamanında o zaten hakkında hadis-i şerif var. İşçinin emeğini teri kurumadan verin. İşi bitirir bitirmez emeğini vereceksiniz. Burada da öyle. Şimdi köylerde hemen kesilebilir. Ama şehirlerde mutlaka bayram namazından sonra kesilmesi lazım. Erkekler bayram namazına gider. Hı hı. O iki bayramda müşterek bir ritüel bu. Evin erkekleri güzelce giyinirler. Oğlan çocuklarını da alırlar. Hiç camiye gitmeyen adamlar bile burada bayram namazına giderler. Benim çocukluğumun da en ihtişamlı hadiselerden bir tanesi bu bayram namazlarıydı. Çünkü benim çocukluğumda namaz kılmayan çok insan vardı. Hatta cuma bile gitmeyen çok insan vardı ama bakardım hepsi bayram namazına geliyorlar. O bayram namazı çok birleştirici, çok kalp yumuşatıcı. Yani bak buraya gelmiş işte diyorsunuz ve kalbiniz ona yumuşuyor. Hı hı. Bu mühim bir şey yani.
İnsanı birleştiriyor. Yaklaşıyor size işte evet. O anda.
İşte o zaman bayram oluyor. Hakikaten bayram oluyor. O çok mühim bir hadise. Onun için yani bayram namazına da gitmeli. Bayram namazına gelenleri de küçümsememeli. Yani başka namazlarda var dememeli.
Hatırlatma yapmanın yeri değil
o,
yani.
O densizlikler de yapılır. Yani bazen hocalar yapar, bazen cemaattekiler yapar. Ya işte cumaya niye gelmiyorsun? Beş vakit namazı niye kılmıyorsun? Bırak. O bir nasip meselesi. Buraya gelmek de büyük bir haslettir. Yani bu zamanda insanın dünyanın merkezini kendi olarak gördüğü bir zamanda bir adamın yüzünü secdeye koyması yani Allah yolunda büyük bir haslettir. İsterse senede iki kere olsun, isterse bir kere olsun. Mühim bu yani. Mühim bu. Neyse. Dolayısıyla Kurban Bayramı günü bayram namazı kılındıktan sonra kesilir. Ama ikinci, üçüncü günde kesilir ayrı mesele ama ben ikinci, üçüncü günü kesen pek rastlamadım. O çok nadirdir. Zaten bir meşguliyet olan, bir işi olan, gücü olan kimse ikinci gün keser.
Ya da biri gelecektir bir yerden. Tabii, bekliyorsunuzdur. Kesilir. Şimdi birinci gün kesmenin şöyle bir tarafı var şimdiki şehir hayatı içinde. Belki eskiden de öyleydi. Bir yerlere bayramlaşmaya gidiyorsunuz ve gittiğiniz zaman etinizi de götürüyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla o paylaşma, tabii, o yardımlaşma da sıcağı sıcağına gerçekleşmiş
tabii,
oluyor.
Tabii yani dinimizde böyle bir tavsiye var. Evet, bir adam kurbanını kesip hepsini evine koyabilir. Hadi yani çocukken bunlardan dalga geçerlerdi. Hak için kurban, küp için kavurma, kavurma derlerdi. Dalga geçerlerdi. Ama yani dediğim gibi fakir bir insan için senedeki et masrafından tasarruf edip bir kurban kesmek hem sevaplı bir iş, hem içtimai statüsünü hayatta yeri var, hem de onu kavurma yapıp kış sene boyu yer, neticede aynı hesaba gelir yani. Hı-hı. Hatta daha bile belki karlı çıkar. Onun için bunu da, ama tavsiye edilen biliyorsunuz eti üçe bölüp birini evine bırakmak, bir hissesini, bir hissesini konu komşu, bir hissesini de fakir fukaraya dağıtmak. Hele öyle zenginler vardı ki koyunun nasıl ben et yiyorum diye hiç getirmez. Bir parça getirip ciğerini kavurma yapar. Zaten ilk ciğerini kavurma yapmak, kızartıp veya kavurup yemek dinen de adeten de vardır. Hazreti İbrahim'e gelen koç kesildikten sonra ciğerini hemen çıkar, malum ciğer hemen pişer, çok durmaz. Onu kavurmuşlar, yemişler ve geri kalanı fakirlere dağıtmışlar. Buradan gelen bir gelenektir.
Bir de galiba hani kestikten sonra bile hayvan hala o tam anlamıyla sinirlerinin
evet,
hareketi
biraz
bitmiyor.
Beklemesi.
Bir böyle bir hareket oluyor. Bir
etin tuhaf biraz oluyor. Beklemesi gerekir.
Ama, ciğer
ama ciğerin beklemesi değil. Ciğerin hemen yenmesi gerekir. Ciğer ne kadar tazeyse o kadar lezzetli olur. Et ne kadar beklerse dedim yani uzun zaman değil. Bekletilmiş ise.
Çürütün demiyoruz.
Demiyorum. O zaman lezzeti yerine gelir. Ondan dolayı bu ciğeri yenirdi ilk sabahta. Hiç eve sokmayanları da biliyorum. Veya iki tane kesip birini evine, birini fakirlere dağıtanları da biliyorum. Şunu da biliyorum. Konu komşusunda fakir fukaraya zengin olup da koç gönderenleri de biliyorum. Yani kessinler diye. Mahcup olmasınlar emsallerin. Hmm. Hem et ihtiyaçlarını karşılasınlar, hem bilhassa çocuğu olanlar.
O zevki yaşamak,
evet.
O
evet. Çünkü evde çocuklar mutlaka kurban kesilmesini isterler. Eskiden çocukları mutlaka kurban kesilmesine bulundururlardı. Şimdikinin hilafına psikologlar ne der bilmem ama bizim çocukluğumuzda çocuk mutlaka öğrensin diye kurban kesiminde çocuğu hazır bulundururlardı. İzah ederlerdi ama. Bu işin sebebini izah ederlerdi. Çocuk bir iki şey yapsa bile ondan sonra bunu kanıksardı ki hayatında bir yeri olan bir ritüel bu neticede. Çocuğun alnına sürerlerdi. Murat'tır. Kanını alnına sürerlerdi. Yani seni karşılayacak olacak derlerdi. Cennete gittiğin zaman bu hayvan seni karşılayacak derlerdi. Çocuk bunları görüyor yani. Bu sıradan bir iş olmadığını biliyor. Baba iniyor aşağıya, tekbirler getiriliyor toplu halde. Ondan sonra kurbanı kesen hemen kesilir kesilmez gidip iki rekat şükür kurbanı namazı kılıyor. Yani bunları çocuk görüyor. Bunu böyle basit bir hunharlık olmadığını çocuk biliyor. Ama burada şöyle bir dramatik durum var. Eve aldığınız kurban eğer çocukla ahbap olmuşsa kestirtmiyor. O çok dramatik. O zaman yenisini alıp geçeceksiniz. Yani veya çocuğu razı edeceksiniz başka
çok
şeylerle.
Çok zor bir şey. O samimiyete izin vermemek lazım.
Ya o zaman izin verilmeyecek. Benim çocukluğumda bazı evlerin bahçesi değil de odunluğu müsait olurdu. Odunluğa koyarlardı. Veya bahçede kapalı bir yere koyarlardı. Çocuklar mutlaka kapalı. Çocuk için değişik çünkü hayvan. Şehir çocukları için.
Bir de şey gibi değil yani. Diğer hayvanlar gibi değil. Yemek verirsiniz yer. Ay, elinizden evet. Yer. Karpuz koyun kabuğu
zaten,
yer.
Koyun zaten çok sevimli bir hayvandır yani. Koyun çok sevimli bir hayvandır. Onun için dediğiniz gibi yani birinci günü başkalarına dağıtmakta. Ha bir de en mühim hediye de eğer Kurban Bayramı nişanlılıkta geçiyorsa erkeğin kıza mutlaka koç göndermesi gerekir. Kınalarlar.
Eskiden diyelim.
Zaten kurbanı da kınalarlar. Yani kurbanı böyle rastgele kesmezlerdi. Benim bildiğim mesela hayvanda bir pislik varsa yıkarlardı.
Tabii öncesinden mutlaka tabii. Hazırlıkları var.
Yani bu hayvan kesmek öyle var. Yani bayağı ciddi. Mesela köylük yerlerde bu mümkün. Büyük şehirde mümkün değil ama dereye götürürsünüz. Hayvan öyle yıkanır. Dereye sokarsınız. Zaten kımıldamaz o bir yere gitmez. Güzelce yıkarsınız. Pırıl pırıl olur şeyse yünleri. Ondan sonra hafifçe başından omuzuna doğru kınalarlar. Süslerler. Hatta çocuk varsa evde zaten onu
boncuklar, mutlaka. Boncuklar, meyveler vesaire. Falan.
İşte bu kız tarafına gönderilen koçta da böyle kınalanır, süslenir, mavi boncuklar asılır alnına, bir de reşat altını bağlarlar. Bu koçu
koç kadar.
Koçu, tabii şimdi koç kadar kıymetli kız evine gönderirlerdi.
Şimdi artık fotoğrafını çekip
gönderebilirler.
İnternetten gönderdik biz size diyecekler neredeyse. Tabii zor. Şimdiki şartlara göre anlatmıyoruz. Olanı anlatıyoruz.
Evet, biz tarihten geçmişte bahsediyoruz. Bazı gelenekler de zamanla değişir, şartlar da değişir. Şimdi kurbanın kesilip eve gelmesinden sonra esas işi başlıyor. Tabii kurbanı almak, kesmek bir zahmet ama tabii ibadetlerde zahmet aranıyor. Yani zahmetsiz ibadet de makbul olmaz. Ne kadar zahmetliyse sevabı da o kadar fazla olur. Bundan da yüksünmemek lazım. Eskiler yüksünmemiş yani en basiti. Şimdi eve geldiği zaman bu hayvan ne olacak? Şimdi bu hayvanın bir kere parçalanması lazım. Aşağıda tamam bahçede yüzüldü. Ama bu parçalamak erkek işidir. Zaten her evde eskiden büyük dehreler, hayvanı parçalayacak büyük baltalar, et tahtaları bulunurdu. Hayvan parçalanır. Hayvanı parçalamak umumiyeti erkeklerin vazifesidir. Güç istediği için. Ama ondan sonra onu ince parçalara ayırmak kadınlara ait bir iştir. İşte biftekli, kuşbaşılı, kıymalık ayırır. Hı hı. Kıymayı çektirmek, eskiden evde kıyma çekilirdi. Ayrı tahtası vardı, ayrı bıçağı vardı. O bıçakla kıyma yapılırdı.
Satır kıyması dediğimiz.
Fevkalade lezzetli olur. O bunu yapanları ben gördüm, yetiştim ama çok evde de kıyma makinesi vardı. Hı. Veya kıyma makinesi olmayan da ben de çok kıyma çektim el yardım şeyiyle. Aynı zamanda da kırmızı biber salçası yapmak için kullanılan bir şeydi. O iki işe yarardı. O da yapılmış demek ki evde kırmızı biber salçası.
Sucuk da yaparlardı onlar.
Sucuk da yaparlar. Biz yapmazdık ama yapanları biliyorum. Evet. Veya kasaba götüreceksiniz. Kasaba o gün kapalı olur tabii bayram olduğu için. Evinden çağıracaksınız, rica edeceksiniz, çeker. Hoşlanmaz da pek ama artık ne yapsın kasapta yani. Hatıra binaen çekerdi.
Ama şimdi öyle değil, şimdi normal günden daha fazla iş yapıyorlar.
Tabii o parayla çekiyorlar. Tabii. O zaman para almazdı kasap. Bir de zahmet ederdi yani. Ama şimdi parayla çekiyor. Daha iyi bir şey yani. En azından 200 yemeden kimseye tabii. Kıymanızı çektiriyorsunuz. Bu etler ayrı ayrı ayrılır. Şimdiki gibi tabii buzdolapları falan yok. Olanlarda da şimdiki gibi dip frizler yok. Bir hayli zahmetli. Bu etler verilecek evlere göre parçalanır. Bir de eskiler nabza göre şerbet vermeyi iyi bildiği için et dağıtacak değil mi? Hı-hı. Herkese her eti vermezsiniz. O orayı sevmez, o burayı sever, o burayı sevmez, o burayı sever. Bir de ayıracaksınız. Bir de herkese aynı şeyde et veremezsiniz.
Çok
zordur koyun etini vermek. Sığır eti kolay.
İnanın hani ikisi arasında bir tercih yapılacak olsa sırf kendi damak tadımızı bir yana bırakalım. Sırf dağıtımdaki kolaylığı ve herkese de, en azından et verebileceğiniz için büyük baş tercih edin.
Bir de şimdi koyun etinde bir risk var. Eskiden koyunu kolay kolay eti kokmazdı. Koyun eti yediği nesnelere göre kokar. Şimdi bunu biraz artık işi
fazla da iş ahlakına uymadıkları için ne yedirdikleri belli değil. Veya cahil cühela çobanların elinde, yani mesela ben bilirdim, bir memlekete gittik biz de, koyunlarını niye orada otlatmıyorsun? Oranın otları iyi değil, eti kokutuyor dedim. Oraya götürmüyor hayvanları.
Biliyor.
Biliyor çoban, şimdi bilmiyor. Dolayısıyla ette koku olabiliyor. Et kokarsa hiç kimse yiyemez yani. Hiç bekletseniz de faydası olmaz. Kıymayla belki kurtarabilirsiniz o güzelim etleri. Onun için şimdi davarda, koyunda bir risk var. Sığırda bu risk yok. Sığırda risk kart olmasında.
Çok büyük almayacaksınız.
Büyük almayacaksınız. İşte o zaman da yaşa denk geliyor. Yani o da bir risk. Her neyse, o da kıymayla kurtarmak mümkün. Şimdi tabii bu dağıtma işi bir iş. Yani çok eve dağıtacaksınız. Eskiden kesenler de dağıtırlardı birbirlerine. O onu sevmez, o onu sever. Bunu ayıracaksınız, torbalara koyacaksınız. İşte üzerlerini yazacaksınız. Bunda da tabii evin çocuğu dağıtacak gene. Bu da çocuklara düşen bir iş. Hanımların uğraştığı en mühim iş de kuyruk, iç yağları ve kuyruk yağları ile meşgul olmaktı. Eskiden hayvani yağlar tercih edilirdi. Tereyağı başta olmak üzere sıvı yağ hiç kullanılmazdı neredeyse. Hayvani yağlar çok tercih edildi. Kesilen koyunun kuyruk yağı ufak ufak doğranır. İşte içindeki kemikler veya nahoşya, kıkırdaklar ayrılır, süzülür, kaynatılır. Uzun, yani birkaç gün onun işi sürer, bütün evi kokar, kokutur falan ama sonra küpler vardı eskiden. Sonra bidonlar çıktı. Sonra zaten o da kalktı. Ve yemeklere konur, lezzet verir yemeklere. Biraz ağır olmakla beraber, bugünkü insanlar belki çok hoşlanmayabilir ama eskiden bunu çok severlerdi. Yemeğe çok lezzet verirdi. Şimdi zannediyorum.
Şimdi artık bilim adamları tavsiye etmeye başladılar.
Natürel olduğu için. Ağır ama natürel. Yani ağır ama natürel olduğu için işte o natürellik işi kurtarıyor. Suni değil. Her şeyi tabii tadında bırakmak lazım. Bu da hanımlara ait bir şey. Bunu babaannem yapardı mesela bizde. Bu kuyruk yağı meselesi. Ben çok sevmezdim bu işi. Çünkü bütün evi kokuturdu. Bayram günleri üstelik bir de yani. O erken başlardı. Çünkü tez canlı bir kadın. Hemen işler olsun isterdi.
Bitiversin.
Yani bekle 2-3 gün yok. Hemen baş. Bir yandan o kaynar falan derdi. Yani o hoş değil. Kocaman tencereler falan. Ona mahsus tencereler vardı
evde. Tabii onun içinde kıkırdaklar çıkıyor. Onu süzüyorsunuz.
Yani çok işi var onun. Zahmetli çok bir işi var. Yani her evde ayrı tencereler vardı. Mesela bizim helva için ayrı tenceremiz vardı. Aşure için ayrı tenceremiz vardı. Bunlar ayrı dururlar. Sadece o iş için kullanırlardı.
Senede bir veya iki defa.
Evet, süt için falan. Yani belli şeyler vardı. Bu da öyle. Dolayısıyla evde de kesildikten sonra bir iş var. O etlerin parçalanması falan kolay değildir. Değil. Kemiklerin parçalanması kolay değildir.
Şimdi yine dolaba kaldırıyorsunuz. Sonra o parçalandıktan sonra yine daha uzun süre dayanabilmesi için ayrıca pişirilmesi.
Aynen, doğru.
Kurutulması
işte,
vesairesi.
İşte evde kalacak etin hemen tüketilecekler bir yana kavurma yapılması gerekiyor. Kavurma yapıp küpe basılması gerekiyor. O durmaz. Küpe basıldıktan sonra soğuk bir yere konur ve bir müddet yemeklere o kavurmadan alarak kurban eti.
Azar da koysanız.
Azar azar da olsanız en azından bir ete, yemeğe bir lezzet verir.
Hiçbir şeyini atmıyorlar hakikaten.
Mesela hayvanın hiçbir şeysiz ziyan olmaz. Çünkü bütün eskiler sakatatı severlerdi. Sakatat yenirdi. İşkembesini, bağırsağını kullanırlardı. Bağırsağından kokoreç yaparlardı. Ayaklarını tabii paça yaparlardı. Yani o kellesini çok severlerdi. Kellesinden de güzel et çıkıyor yani.
Evet.
Sonra postu çok güzel olurdu. Hele bir de, yani kırkılması ayrı güzel, kırkılmaması ayrı güzel olurdu. Mutlaka evde bir işe yarardı o post. Eskiden tabaklamayı da bilirlerdi. Eski kadınlar hemen tabaklamayı bildiklerini biliyorum.
Tabaklıyorlardı yani, yumuşak oluyordu.
Tabii. Kadınlar tabaklarlardı. Onun hususi tuzu vardır. O tuzla beraber tabaklarlar ve bekletir günlerler ve şeyin kokusu tamamen gider.
Maksat kokuya dayanırsınız bir süre, yumuşak olması.
Evet, olacak. Ve de şey olmayacak. Üzerinde parçalar falan kaldıysa kurtlanır veya küflenir. O olmayacak.
İnce temizlenir.
Tertemiz olur. Evet. Bunu da kadınlar becerirlerdi. Erkekler de becerirlerdi. Yani demek ki eskiler tabaklamayı bile, basit şeyleri tabaklamayı tabii. Yani bir postu tabaklamayı da biliyorlardı.
Peki gelelim son bir iki dakika içinde tatlıya. Yani kurban eti var, evet ikram ediliyor ama sadece o mu?
Bayram tatlısı baklavadır. Hı hı. Yani eski adetimiz. Şeker bayramında da, bu bayramda da baklavadır. Zaten et gibi ağır bir şeyin arkasından da baklava gibi ağır bir tatlının gelmesi lazım. Ama şimdi artık bunu şey yapmıyorlar.
Hafif gelmesi gerekir diyeceksiniz diye bekledim ama.
Vurmuşken öldürüyorlar.
Kurtuluş yok
hafif,
yani.
Hafif kalır yani şeyin, etin arkasında.
Ağırlığı olmaz, evet. Diyorsunuz.
Yoksa tatlı gene yapılıyor. Yani şeyden bayram, önceki bayramdan farkı tatlı yapılmaması değil. Tatlı gene yapılıyor ama ön planda olan ettir.
Mutlaka ikram edilir. Evet. Yemeyen bile yer.
Mutlaka yerler çünkü kurban etidir. Berekettir. Yani ona işte dediğim gibi bir kutsiyet atfediliyor. O kutsiyetten istifade etmek için yemeyen de yerler. Tadar en azından ucundan. Aa, ben yemeyeyim falan demez. Ha bir de kurban bayramının bir hususiyeti daha vardır. Bu diğer bayram içinde cari ama esas bunun için ailenin bir büyüğünde toplanılır. Ya birinci gün, ya ikinci gün, üçüncü gün akşamı. yemekte. Bütün aile fertleri, normalde birbirine gidemeyecek olanlar bile orada toplanırlar. Hem yemek yerler. Yemek de zaten hazırdır. Kurban et kesilmiştir zaten. Boldur. Herkese yetecek şekilde yapılır. Zaten başka yemek yapılmaz. Bol et ve pilav. O kadar. Kurban bayramının yemeği budur. Doya doya millet etini yer. Ha bir de bu var. Gözün tokluğu mühim. Şimdi gıdım gıdım et yese bir insan sene boyu canı et ister. Halbuki kurban bayramında gözünü doyurursa diğer zamanlarda çok fazla et istemez. Her zaman et istemek de iyi değil. Yani et keseyi yaktığı gibi çok yendiği zaman vücuda da zararlı.
Dolayısıyla burada gözümüzü doyuralım.
Evet, bir de
ondan sonra sene boyunca bir beklentisi olmasın
tabii,
vücudun.
Hatta mesela bazı psikologlar diyorlar ki bu din hikmetinde de anlatılıyor. Kurban kesmek, kan akıtma, insanın tabiatında olan bu kan akıtma şeyini hayvanla gidererek diğer insanlara karşı, mesela bu Müslümanlarda diğer memleketlerdeki kadar cinayet olmamasının hikmetlenen birisini de buna bağlıyorlar.
Bir şekilde o noktada deşarj oluyor. Kötü duygularını akıtıyor. Çok teşekkür
ben
ederim.
Ben teşekkür ederim.
Şimdiden iyi bayramlar dilerim.
Bütün dinleyicilerimizin, bütün milletimizin, herkesin bayramını tebrik ediyorum.
Teşekkür ederiz efendim. Tekrar görüşmek üzere.
Eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale ve kavuşmuş rüyalar onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat. Pırlantadan kubbeler belki 1 milyar kırat. Şehadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana. Öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karaca Ahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul, İstanbul. Gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski sefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, perili ahşap konak, koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul, İstanbul. Yedi tepe üstünde zaman bir gerge fişler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp Öksüz, Kadıköy süslü, moda kurumlu. Adada rüzgar uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan. İstanbul, İstanbul,
Yolu.